Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kur'an'ın vecizliğinin camiyeti konusunda kalmıştık. Ona devam edeceğiz. Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ın kıssaları çok tekrar ediliyor muhtelif yerlerde. Bediüzzaman Hazretleri konumuzla alakalı olarak onlardan örnekler de veriyor.
Evet.
Mesela Mü'min suresinin 36. ayetinde geçen bir kule kelimesi var.
Evet.
Yine o kelimeyle külli bir düsturun ucunun gösterildiğini görüyoruz.
Evet.
Bunu açıklayabilir misiniz?
Önce kıssayı Musa tabirinden başlarsak,
evet.
Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de en fazla dikkat çeken kıssalardan birisi kıssayı Musa, Hazreti Musa'nın kıssası.
Evet.
Mesela Hazreti Yusuf'un kıssası bir surede anlatılır. Müstakil bir surede anlatılır. Ama kıssayı Musa, Kur'an'ın belki 10 ayrı suresinde anlatılır. Belki daha fazla.
Evet.
Ve buralarda bölüm bölüm, yani her birinde farklı bir bölümü anlatılmış. Yani nasıl ki hani parçalar birleştirildiğinde bir bütün meydana geliyor ya, resmi
evet.
bir bütün olarak görebilmek. Kıssayı Musa'yı da bir bütün olarak görebilmek için Kur'an'ın tamamını dikkatle okumak lazım. İlgili ayetleri bir Lego'nun parçalarını birleştirme tarzında birleştirmek gerekir. O şekilde okuyabilirsek kıssayı Musa'yı daha iyi anlarız. Ve kıssayı Musa'da Hazreti Musa gibi işte kurtarıcı bir peygamber, toplumun bir lideri, önderi o var. Karşısında Firavun gibi despotizmin mümessili bir kişi var. Ve aynı zamanda bunun hanedanı, Ali Firavun, Firavun hanedanı. Ve Haman gibi bir vezir. Çünkü Firavun yaptığı icraatı onunla yapıyor. Öte yandan Firavun'un kuvvetli bir inzibat sistemi de var. Askerleri var. Şehir içinde adamları var. Bunlar ekonomik yönden bakıldığında diyelim Karun gibi hani para babası onların desteği var. Öte yandan direkt gerçi bu kısa ile belki birleştirilmeyebilir ama birleştirenler de var. Bel'am adı verilen ilim sahibi ama ilmini kötüye kullanıyor. Sisteme fetvacılık yapıyor. Firavun gibilere fetvacılık yapıyor.
Ulema-i-su.
Ulema-i-su. Böylesi de var. Ve bir de Firavun'un sihirbazları var. Firavun'un sihirbazları günümüzün medyası gibi. Mesela o sihirbazlar seharu ayunennas, insanların gözünü
boyuyor,
büyülediler. Ce'u bisihrin azim, çok büyük bir sihirle geldiler. Bu mealde ayetler var. Bu günümüzde birebir medyaya tekabül ediyor. Dolayısıyla yani Hazreti Musa Firavun kıssası okunurken orada günümüze pek çok bakışlar bulmak da mümkün. İşte burada bunun bazı örnekleri verilecek. Bunlardan birisi işte ey Haman benim için bir kule yap diyor. Ta ki ben ona çıkıp bakayım Musa'nın iddia ettiği gibi semada bir ilah var mı? Burada istihza ile bunu söylemiş olabilir. Müfessirler buna dikkat çekiyorlar. Yani bir kuleye çıkacaksın, oradan göklere bakacaksın, oradan Allah'ı bulacaksın. Bu akıllıca bir iş değil. Yani Firavun bunu müstehziyane söylemiş olabilir. Bir de Bediüzzaman'ın burada dikkat çekmiş olduğu durum şu. Orası sahra tarzında. Yani yaşadığı yer sahra tarzında. İnsan fıtraten böyle dağları da arzular. Dağlarda bir güzelliktir yeryüzü açısından. Orada yok. Bu defa suni dağlar gibi adeta ehramları yapmışlar. Yani piramitleri. Ve bugün gerçekten dünyanın yedi harikasından biri olarak o piramitler nazara verilir.
Evet.
Nasıl yapıldığı hala bir sır olarak kalmıştır. Ama demek ki o günün teknolojisinde de bizim bilmediğimiz incelikler var. Ve acayip bir şekilde bunları yapabilmişler. Evet. İşte buradaki kule ifadesinin bu gibi manalarına dikkat çekilmiş.
Evet. Evet. Bediüzzaman Hazretleri ilgili kısımda tenasühten de bahsediyor. Bu tenasüh ne demektir? Bu konuyla alakalı evet. Bilgi verebilir misiniz?
Tenasüh malum ruh göçü anlamında. Evet. Özellikle işte Hindistan'daki dinlerde falan yaygın olan inançlardan biri. Demek ki o günün toplumunda firavunlarda da böyle bir inanç var ki kendi cesetlerini mumyalatmışlar. Hı hı. O piramitlerden bahsetmiştik ya. Evet. O piramitlerin içinde cesetleri var ve o cesetler günümüze kadar bu şekilde kalmış. Hı. Yani bir nevi kendi ruhla, kendi bedenlerini de istikbale bu şekilde göndermiş oluyorlar. Normalde ceset dağılır ama cesetleri onların mahfuz kalmış. Bir ibret levhası olarak gözümüzün önünde duruyor.
Evet. Allah razı olsun. Yine Yunus suresinin 92. ayetinde bir tek kelimede icaz yani vecizlik mucizesi olduğu ifade ediliyor. Firavun'un boğulma hadisesiyle alakalı.
Evet.
Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Firavun malum hani Kur'an'da ilgili bölümde Yunus suresinde anlatıldığı üzere Kızıldeniz'de boğulup gidiyor. Ve tabii onun boğuluş sahnesi çok dikkat çekici bir sahne. Kur'an-ı Kerim 600 sayfadır. O 600 sayfada buna da yer verilmiş. Ben ilahım diyen bir adam bu. Ene rabbukümül ala. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor. Böyle birisi Kızıldeniz'de sularda boğulup gidiyor. İşte tam boğuluş sahnesi Kur'an'da anlatılırken adam artık can havliyle can buraya geldiğinde ölmek üzereyken Musa'nın Harun Rabbine, beni İsrail'in Rabbine inandığı Allah'a ben de inandım diyor. Allah-u Teala ona bildiriyor ki el en şimdi mi? Yani can boğaza geldiğinde mi iman ediyorsun?
Evet.
Artık o an imanın makbul olmadığı bir an. Can boğaza gelinceye kadar insan tövbe edebilir. Tamam ama iş bittikten sonra artık perde aralandıktan sonra ben iman ettim demek. Artık o Bade Harabil Basra tabiri var ya, işte Basra harab olduktan sonra bunun bir kıymeti yok. Kur'an-ı Kerim bu olayı bize anlatıyor ve anlatırken de Cenab-ı Hakk'ın şu kavline yine ayette temas edilmiş. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Bugün senin bedenini kurtaracağız. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اَيَا Senden sonra gelenlere bir ibret olman için. Peki bu nasıl ibret olabilir? Yani normalde beden dağılır, çürür ve kaybolur gider. Ama işte Mısır firavunlarının bedenleri günümüze mumyalanmak suretiyle gelmiş, intikal etmiş. Dolayısıyla işte bunlardı bir zamanlar ben ilahım diyenler. Önümüzde bir ibret tablosu olarak bunlar duruyor. Bunlar da şöyle zulmedenler. Bunlar da şöyle şöyle yapanlar. Önümüzde bir ibret levhası olarak duruyor. Bediüzzaman'ın burada dikkat çektiği başka bir şey. İşte 20. yüzyılın başlarında da Kızıldeniz sahillerinde bir beden bulunuyor. 3000 yıllık bir beden. Ve normalde onun çürümesi beklenir ama çürümemiş. Ve işte boğulan firavunun cesedinin o olabileceği hakkında ihtimaller var. İngilizler bunu Londra'daki British Müze'ye götürmüşler. Şu anda orada bu sergileniyor. Yani bir ibret levhası, bir ibret tablosu şeklinde sergileniyor. Ve gerçekten de ibrethamiz bir durum. Normalde dağılması gerekirken Kur'an'ın haber verdiği tarzda dağılmayan bir ceset beden olarak günümüze de bırakılmış.
Evet, Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de geçen İsrailoğulları ile alakalı ayetler, bunların günümüze bakan yönleri acaba nasıl? Bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela Bakara suresinin 49. ayetinde bu manaya nasıl bir örnek veriliyor.
İlgili kısımda yüzebbihune ebnâekum ve yestahyune nisâekum. Allah-u Teala İsrailoğullarına olan nimetlerini anlatıyor. Hani diyor biz sizi Firavun'dan, Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar sizin erkek evlatlarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Burada erkeklerin boğazlanması, yani erkek daha savaşçıdır. Bu açıdan bunların kendilerine karşı koyamayacak bir hale getirilmesi, erkeklerin öldürülmesi o anlamda. Kadınların da hayatta bırakılması, yani kirli işlerde bir hevesat aleti gibi kadınlarının kullanılması ona işaret edilmiş. Tabi burada Hazreti Musa dönemindeki bir olay anlatılıyor. Ama bu anlatılan olay o milletin asırlara yansıyan bir görüntüsü olmuş. İşte Babil esaret günleri var onların tarihinde. Ağlama duvarı olayı oradan geliyor. O günlerde çok zorluklar çekmişler ve günümüzdeki Yahudiler onun anısına, hatırasına işte ağlama duvarının önünde ağlarlar. Atalarımız burada şöyle zahmet çekmiş, böyle esir kalmışlar diye. Demek ki onların böyle esir kaldıkları, çok zor durumda bulundukları dönemler tarih boyu tekerrür etmiş. Evet. Belki Hitler zamanındaki Almanya'da o esir kampları, kamplarda, gazlı odalarda öldürülmeleri falan. Bütün buralara bakan yönleri de düşünülebilir. Yani tarih boyu katliama maruz kalmaları ama kadınlarını da kirli işlerde kullanmak üzere hayatta bırakılmaları. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim hem o zamana hem sonraki zamanlara bakacak şekilde anlatıyor.
Bediüzzaman Hazretleri ilgili metinde Yahudilerle alakalı ayetleri almış. Hem bu ayetler mealen bize ne ifade ediyorlar, hem de Kur'an'ın iki hükmünden bahsettiğini ifade ediyor. Yahudilere ait iki hükmü Kur'an'ı var diyor. Bunlar nelerdir?
Evet.
Bunlarla alakalı bir açıklama yapabilir misiniz?
Evet. Ayet-i kerimeleri önce mealen ifade etmeye çalışayım.
Evet.
Ve letecidennahum ahrasan nas ala haya. Sen onları hayata en hırslı insanlar olarak bulacaksın. Burada Yahudilerin hayat hırsına dikkat çekilmiş.
Evet.
Ve normalde hepimiz yaşamayı isteriz. Dünyada iyi imkanlarımız olsun isteriz. Ama onlar eşeddün nas. İnsanların böyle bu noktada en ileri gidenleri. Hayat hırsı onlarda daha bariz. وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Sen onların çoğunu günahta, haddi aşmakta yarışır bir şekilde görürsün. Yani hepsi demiyor. Kur'an-ı Kerim toptancı değil. Ya Yahudilerin hepsi illa böyledir denilmez. O uygun da değildir. Ama çoğu bu tarzda. Çoğu günahın içinde ve haddi aşmak, haddi aşmakta adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Ve eklihimus suht ve onların yediği de işte rüşvet gibi haram bir takım şeylerdir. Yani dinen meşru olmayan haram kazançlardır.
Faizle.
Faiz de buna dahil. Lebise mâ kânu yâmelûn, yaptıkları şey ne kötüdür. Ve yes'avne fil ardı fesâde. Onlar yeryüzünde fesat peşinde koşarlar. Vallahu la yuhibbul müfsidin. Allah ise müfsitleri sevmez. Yani günümüze bakan yönüyle ifade edilirse dünyanın hemen her yeriyle alakalı onların planları da var. Ve hangi taşı kaldırsan altından bir Yahudi çıkar gibi öyle bir ifade de kullanılıyor. Hatta bazıları gizli dünya devleti ifadesini kullanmış. Bu konuda kitaplar yazmışlar. Perde arkasından bunlar dünyayı yönetmeye de talip. Sayıları az. 30 milyon civarında Yahudi var. Ama dünyanın hemen her yerinde köşe başlarını tutmuşlar. Teşkilatlanmışlar. Bir de tarih boyu yani azınlık olarak yaşadıkları düşünülürse kendi aralarında birbirlerine çok bağlı kalmışlar. Ve bu bağlılıklarını komitecilikte, işte bir takım lobiler meydana getirmekte kullanmışlar. Kendilerini o yönde geliştirmişler. Böyle olunca da hemen her ülkede köşe başlarını tutabilmişler.
Evet.
Tabii bu iyi yönde de kullanılabilirdi. Bunlar
ifsat.
İfsatta kullanmışlar. وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي اِسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ Biz kitapta İsrailoğulları ile alakalı şuna hükmettik. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Sizler yeryüzünde iki defa çok büyük fesat çıkaracaksınız. Yani tarih boyu fesatları olmuş ama iki defa çok daha demek ki şiddetlisi olacak. Tabi Kur'an-ı Kerim'in ifadesi şu zamanda şöyle olacak demiyor. Tabi tarih bir bütün olarak incelenirse hangi dönemlerde bunların fesadı daha ayyuka çıkmış, daha ön plana çıkmış görülebilir. En azından yani günümüz şartlarında yani İsrail olarak o bölgede yaptıkları ortada, ortalığı karıştırdıkları ortada, o noktada bakılabilir. Yani o fesatlardan biri günümüzde gözde bariz bir şekilde görülmektedir.
Evet.
Yani Filistin halkının maruz kaldığı zorluklar, ölümler, ayetin bir görüntüsü olarak görülebilir.
Evet.
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ Yani yeryüzünde müfsitler olarak ortalığı karıştırmayın. İşte iki hükmü Kur'an'ı derken, bunları iki başlıkta toplamak mümkün, buradaki ayetleri. Bunlardan birisi, haram yoldan kazanç elde etmeleri, diğeri de ifsat, yeryüzünü fesada vermeleri. Yani demek ki haram kazançta onlar ön planda, genelde bankalar onların kontrolünde.
Evet.
Hatta mesela borsa, yani normal seyrinde bırakılsa ticari bir müessesedir. Fakat borsa genelde müdahaleliymiş. Spekülasyon diyorlar buna.
Evet.
Ve bu işin de önde gelenleri daha çok Yahudilermiş.
Hileyle.
Hileyle. Yani borsada suni inişler, çıkışlar onlara sebebiyet veriyorlar. Diyelim ki bir ülkeyi ekonomik olarak çökertmek istediklerinde önce borsaya külliyetli miktarda yatırım yapıyorlar. Ardından toptan o paraları çektiklerinde ülke ekonomisi buna dayanamıyor ve sistem çöküyor. Ya bu küresel bir oyun. Ve artık insanlar bu gibi olayların az çok farkında. Neler olup bittiğinin farkında. Daha bunun tabii başka çok tezahürleri vardır. Bu şekilde haram yoldan kazanç elde etmek, milletlerin ekonomilerini çökertmek, bu gibi şeyler onlarda daha bariz olarak görülüyor. Yani haram kazanç, bir de ortalığı fesat.
İfsat.
Onların öne çıkan iki özelliği olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş.
Evet, Allah razı olsun. İnsanlık içinde hayat hırsı ve ölüm korkusuyla en meşhur Yahudi milleti olduğunu Bakara suresinin 94. ayetinden anlıyoruz. İlgili metinde Bediüzzaman Hazretleri buna değiniyor. Bu ayetin sebebi nüzulü, nüzul sebebi nedir acaba?
Evvela ilgili ayeti okursak فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer gerçekten sözünüzde sadık iseniz ölümü temenni edin. Peki sözleri ne? Sözleri şu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde, sohbet ortamında Yahudiler diyorlar ki cennete sadece biz gireceğiz. Cennet bizim için.
Allah.
Böyle böyle deyince onlar, bu vesileyle şu ayet geliyor. Eğer dediğiniz gibiyse ölümü temenni edin, bir an önce cennete gidin. Ama kendi yaptıkları yüzünden, yani günahları yüzünden onlar asla ölümü istemeyeceklerdir. İşte Bediüzzaman buradan onların iki özelliğine dikkat çekiyor. Hubbu hayat, havfu memat. Yani hayat sevgisi bunlarda çok bariz. Ölüm korkusu da çok bariz. Tabii orada yani Peygamberimiz dönemindeki bir olay münasebetiyle bu ifade edilmiş. Ama bu asırlara yansımış. Hatta anlatılır. hani bir kıssa olarak anlatılır. Yahudilerden birisi ölmek üzereyken işte oğullarını tek tek ismen çağırıyor. Oğlum David, buyur baba. İşte oğlum İshak, buyur baba. Oğlum Salomon, buyur baba. Bakıyor hepsi orada. Diyor ya hepiniz burada mısınız? Dükkanı kime bıraktınız? Ya yani ölürken bile dükkanı düşünüyor. Yani ticarette bunlar mahir insanlar. Yani o noktada takdire şayan elbette özellikleri var. Tenkide şayan özellikleriyle beraber. Yani tabii burada belki şunları da dememiz daha insaflılık olur. Metin Karabaşoğlu'nun bir makalesini hatırlıyorum da içimde bir Yahudi var. Nefs emmaresini anlatıyor. Yani insanın nefsini daha doğrusu genel anlamda. Yani nedir? İnsanın nefsi hayatı sever. İnsanın nefsi ölümden korkar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunun en tipik mümessil olan Yahudilerle bize bunu anlatıyor. Yoksa biz Kur'an-ı Kerim'de bunları okurken vay Yahudilere dememiz yerine kendimize dönüp de bir bakmamız lazım. Acaba biz de Yahudileştik mi zihniyet itibariyle? Ya, elhamdülillah Müslümanız da ama dünyevileşme tabir edilen durumlar var ya, dünyayı asıl gaye edinmek, işte servet yığmaya çalışmak, bunu hayatın gayesi haline getirmek gibi. Bu noktada herhalde bu kıssaları değerlendirirken iğnenin ucu bize de, yani çuvaldızın ucu bize de dokunmalı. Yani kendimiz ne durumdayız? Onu da bir değerlendirmeliyiz.
Evet, Allah razı olsun. Bakara suresinin 61. ayeti Yahudiler hakkında yine üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu diyor Cenab-ı Hak.
Evet.
İlgili metinde geçiyor. Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti de almış. Bu ayeti açıklar mısınız? Konumuzla alakalı olduğu için.
Tabii bir peygambere muhalefet etmek en büyük günahlardan birisi. Kur'an-ı Kerim'de işte Yahudilerle ilgili ayetlere baktığımızda Hazreti Musa'ya bayağı bir muhalefetleri olmuş. Hem iman etmişler ama aynı zamanda çok da çektirmişler. Ve buna ceza olarak da duribet aleyhimuz zilletu vel meskene, onlara zillet ve meskene darp edildi. Darp, vuruldu anlamında. Aleyhim, üzerlerine. Yani nasıl ki bir kubbe bir şeyin üzerine çekilmişse o kubbe onları kuşatmış olur. Yani zillet ve meskenet bunları her taraftan kuşattı. Bu mana verilmiş ayete.
Evet.
Bir başka mana da şu, paranın basıldığı yere darphane denilir. İşte sikke üzerine mühür vuruluyor ve o silinmez. Evet. Yani böyle ne kadar silmeye de çalışsanız onun bir parçası haline gelmiştir. Zillet ve meskenet onlara darp edildi demek. Yani bir sikke gibi, bir mühür gibi, silinmez bir mühür gibi onlara kazındı. Tabii günümüzde hani gizli dünya devleti dedik. İşte ekonomi dünyasında daha çok onlar hakim. Medya dünyasında onlar hakim. Zillet, meskenet bunun neresinde hatıra gelebilir? Tabii sadece 40-50 yıllık şu döneme bakarak herhalde hüküm vermemek lazım. Kur'an-ı Kerim işte Hazreti Musa dönemindeki Yahudileri anlatıyor. Ama bu genelde asırlara da sinen bir görüntüleri olmuş. 1948'de İsrail Devleti kuruluncaya kadar Yahudiler dünyanın hemen her tarafında azınlık olarak yaşamışlar. Türkiye'de de var, başka yerlerde de var. Ve azınlık olarak yaşamışlar. Yani şöyle ifade edeyim. Yani bir insanın kendine has bir vatanı olmadığında, çok zengin de olsa oraya o kadar bir aidiyet duymayabilir. Dolayısıyla o zillet meskenet yine bir derece hükmünü icra etmiş olur.
Evet.
Bir de bunun yanında işte nasıl ki Hazreti Musa'nın o kendilerine kurtarıcı olarak gönderildiği ortamda Firavun idaresi altında çok zor günler geçirmişler. Daha sonra Babil esaret günleri var. Uzun süren bir dönem. O dönemde çok zor günler geçirmişler. Öte yandan yine tarihleri incelenecek olsa tarihlerinde başka milletlerin ezasına, cefasına çok maruz kalmışlar. İşte İkinci Dünya Harbi evvelinde ve belki savaş yıllarında Almanya'da maruz kaldıkları durumlar, 6 milyon Yahudi hayatını orada kaybetti diye öyle deniliyor. O kadar olmayabilir de. Yani bu biraz tartışmalı bir konu bu kısmı. Ama en azından çok büyük sıkıntılara, işkencelere maruz kaldıkları, nicelerinin hayatını bu şekilde noktaladığı, o da bilinen bir gerçek. Evet. Öyle olunca yani her fert için böyle olması da gerekmez. Ama genel görünüm itibariyle zillet ve meskenet o millette bariz bir karakter olmuş. Hı-hı. Kur'an-ı Kerim bunu bize ifade etmiş oluyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de onları bu şekilde okurken, değerlendirirken sırf onlara yönelik bir hüküm gibi de görmemek, acaba bunun bize bakan yönü nedir? Onları zillet meskenete düşüren ne gibi sebepler varsa, biz de aynı sebeplere yapışmışsak zillet meskenet bize de gelir. Bu noktada kendimize bakan yönünü de bir ders olarak almak lazım. Ve Yahudilerle ilgili Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini doğrudan kendi nefsimize hitap eder bir şekilde de okumak lazım.
Evet, Allah razı olsun. Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.